Üçüncü dalga, Elvin Toffler. Üçüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 148. Buradan bütün toplumların aynı seçilme yasalarına göre geliştiğini söylemeye pek fazla bir şey kalmamıştı. Aynı düşünceye göre endüstriyalizm, kendisini çevreleyen ve henüz sanayileşmemiş toplumların kültürlerinden daha ileri bir evrim aşamasıydı. Yani kısacası ikinci dalga uygarlığı hepsinden üstündü. Nasıl toplumsal Darwincilik kapitalizmi haklı gösteriyorsa, bu kültürel kendini beğenmişlik de emperyalizmi haklı gösteriyordu. Gelişen sanayi düzeni yaşayabilmek için ucuz kaynaklara giden bir yol açmak zorundaydı ve bunları tarımcı toplumları kendi deyimleriyle ilkel toplumları yok etme pahasına da olsa düşük fiyatla almakla kendini haklı buluyordu. Toplumsal evrim fikri sanayileşmemiş toplumlara aşağılık, dolayısıyla yaşamayı hak etmeyen toplumlar muamelesi yapmalarını mazur gösterecek düşünsel ve akılsal temel yaratıyordu. Darwin'in kendisi Tazmanya yerlilerinin katliamını duyguya hiç yer vermeden yazmış, sonra da soykırımı coşkuyla savunurcasına kehanette bulunmuştu. Bir gün uygar insanlar yeryüzündeki bütün vahşi ırkları yok edip onların yerine geçecekler. İkinci dalga uygarlığının entelektüel düzeydeki öncülerinin kimin sağ kalıp kimin ölmesi gerektiği konusunda hiç kuşkuları yoktu. Marx, kapitalizmi ve emperyalizmi acı acı eleştiriyordu ama endüstriyalizmin en ileri bir toplum şekli, bütün diğer toplumların sonunda kaçınılmaz bir şekilde yönelecekleri bir ortam olduğu görüşünü de paylaşıyordu. Endüstriyalitenin doğa ve evrimi birbirine bağlayan üçüncü temel inancı ilerleme, gelişme ilkesiydi. Yani tarihin geri dönemeyecek bir şekilde daha iyiye doğru ilerlediği görüşüydü. Bu görüşe sanayi öncesinde de çok rastlanır ama ancak ikinci dalganın ortaya çıkmasıyladır ki ilerleme tam hızını almıştır. İkinci dalga Avrupa'da yayılırken binlerce insandan oluşan bir koro aynı türküyü söylemeye başladı. Leibniz, Turgot, Condorcet, Kant, Lessing, John Stuart Mill, Hegel, Marx, Darwin ve bir sürü sıradan düşünür hemen iyimser oluverdiler. Gelişme kaçınılmaz mıydı, yoksa insanlar da bunun gerçekleşmesi için bir şeyler yapmalı mıydılar? Daha iyi bir yaşam ne demekti? Gelişme sonsuza dek devam eder miydi, etmez miydi? Bu konuları hep tartışıyorlardı ama kimse gelişme fikrine karşı çıkmıyordu. Dindarlar, dinsizler, öğrenciler, profesörler, politikacılar, bilim adamları bu yeni inancı yayıyorlardı. İş adamları, teknisyenler, mühendisler yeni fabrikayı, her yeni konut projesini, her yol yapımını, her barajı kötüden iyiye, iyiden daha iyiye doğru geçişin müjdecisi olarak ilan ediyorlardı. Şairler, oyun yazarları, ressamlar gelişmeyi tereddütsüz kabul ediyorlardı. Doğanın hırpalanmasını ve az gelişmiş uygarlıkların boyunduruk altına alınışını da gelişme mazur gösteriyordu. Ve bir kez daha Adam Smith'in ve Karl Marx'ın yazılarında aynı fikre rastlanıyordu. Robert Heilbronner'ın da belirttiği gibi Smith gelişmeye inanan bir insandı. Ulusların Zenginliği adlı kitabında gelişme artık insanların bir ideali değil, itilerek götürüldüğü bir yerdi. Özel ekonomik hedeflerin ürünüydü. Kuşkusuz Marx'a göre bu özel hedefler ancak kapitalizmi ve onun yıkılışının tohumlarını üretebilirdi ama bu olgu bile insanlığı sosyalizme, komünizme hatta daha iyi bir geleceğe götüren uzun tarihsel sürecin bir aşamasıydı. Şu halde ikinci dalga boyutunda üç temel görüş, doğayla boğuşma, evrimin önemi ve gelişme ilkesi bu uygarlığı dünyaya anlatan ve haklı göstermeye çalışanlara cephane görevini yaptı. Bunların gerisinde ve derinlerde gerçeklikle ilgili başka inançlar da yatar. Herkes bu temel konularda belirli bir tavır takınmak zorundadır ve her uygarlık bunları başka türlü anlatır. Her uygarlık kendi çocuklarına zamanla ve mekanla nasıl boğuşacağını öğretmek zorundadır. Efsanelerle, benzetmelerle ya da bilimsel kuramlarla doğanın nasıl işlediğini açıklamalıdır ve her şeyin neden böyle olduğunu açıklayan bazı ipuçları vermelidir. Böylece ikinci dalga uygarlığı olgunlaştıkça zaman, mekan, madde ve nedenle ilgili kendisine özgü inançlara dayanarak gerçekliğin yepyeni bir betimlemesini yapmıştır. Geçmişten bir takım parçalar alıp bunları yepyeni bir biçimde birleştirerek ve denemelere tabi tutarak insanların kendilerini çevreleyen dünyayı, görüş tarzlarını ve günlük yaşamlarındaki davranışlarını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Zaman. Daha önceki bir bölümde sanayileşmenin yayılışının, insan davranışlarının, makinenin ritmine göre ayarlanışına bağlı olduğunu görmüştük. Eşleme, ikinci dalga uygarlığının temel ilkelerinden biridir. Bir zaman anlayışı yaratmak ve eşlemeyi sağlamak için insanların zamanla ilgili temel görüşlerinin, zaman imajlarının değiştirilmesi gerekmiştir. Tarımla uğraşan insanlar ne zaman ekip, ne zaman biçeceklerini bilmek zorunda olduklarından, uzun süreleri ölçmekte büyük beceri kazanmışlardır. Ama insan emeğinin zaman bakımından çok sıkı bir şekilde birine göre ayarlanmasını gerektirmediğinden, köylüler kısa zaman parçalarını ölçmeye yarayacak birimler geliştirmediler. Zamanı saat, dakika gibi belirli birimlere değil, evde yapılacak bazı işler için gerekli olan zaman parçalarına böldüler. Bunların sınırları, süreleri de pek belirli değildi. Örneğin çiftçi, süt sağma zamanından söz edebilirdi. Madagaskar'da herkesçe benimsenmiş bir zaman birimi pirinç pişirme zamanı ya da çekirge kızartma zamanıdır. İngilizler dua edecek kadar zamandan ya da kabacası sidik molası kadar zamandan söz ederler. Yine aynı şekilde köyler arasında pek alışveriş olmadığından ve iş bunu gerektirmediğinden bu kafadan yapılmış zaman bölümleri çeşitli yerlerde ve çeşitli mevsimlerde değişiklik gösterirdi. Söz gelişi Orta Çağ Kuzey Avrupa'sında gündüz eşit saatlere bölünmüştü ancak güneşin doğuşuyla batışı arasındaki süre her gün değiştiğinden kışın bir saat Mart ya da Haziran ayında ki bir saatten daha kısaydı. Sanayileşmiş toplumların doğa zamanı gibi uzunluğu belirsiz birimler yerine saat, dakika, saniye gibi çok net birimlere ihtiyacı vardı. Ve bu birimlerin her toplumda ve her mevsimde geçerli olabilecek şekilde standartlaştırılması gerekiyordu. Bugün bütün dünya belirli zaman bölgelerine ayrılmıştır, artık standart zamandan söz edilmektedir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, pilotlar Greenwich saatinden söz ederler. Uluslararası anlaşmalarla İngiltere'deki Greenwich, bütün zaman farklarının ölçülmesinde başlangıç noktası olarak alınmıştır. Zaman zaman milyonlarca insan birden sanki tek bir iradeyleymiş gibi saatlerini bir saat ileri ya da bir saat geri alır. Sonra zaman geçmek bilmiyor da desek, göz açıp kapayıncaya kadar zaman geçiyor da desek, bir saat her yerde aynı olan standart bir saattir. İkinci dalga uygarlığı sadece zamanı eşit parçalara bölmekle kalmadı, bu parçaları geçmişten geleceğe doğru sonsuz bir şekilde uzayan bir çizgi üzerinde birbiri arkasına dizdi. Zamanı tek çizgi haline getirdi. Zamanı bir çizgi halinde düşünmek bizim içimize öyle bir yerleşmiştir ki, ikinci dalga toplumlarında yetişmiş bir insan için onu başka türlü düşünmek olası değildir. Oysa birçok sanayi öncesi toplum ve bazı birinci dalga toplumu zamanı düz bir çizgi şeklinde değil, bir çember gibi düşünür. Mayalardan Budistlere ve Hindulara kadar zamanın yenilenen bir daire olduğu, tarihin sonsuza dek kendi kendisini yinelediği, canlıların belki de başka bedenlere girerek yeniden canlandığı kabul edilmiştir. Zamanın büyük bir daire olduğu fikrine, Hindulardaki her biri 4 milyar yıl uzunluğunda olan ve durmadan yenilenen kalpa kavramında rastlanır. Bu kalpalardan her biri bir Brahma günüdür. Yeniden yaratılışla başlar, dağılarak son bulur, sonra yeniden başlar. Devreden zaman kavramına Eflatun ve Aristo'da da rastlanır. Bunların bir öğrencisi olan Ödemus devir yenilendikçe kendisinin de aynı anı tekrar tekrar yaşadığı görüşündeydi. Pitagoras da bu görüşü savunuyordu. Zaman ve Doğulu İnsan adlı kitabında Joseph Needham, Hint-Yunan toplumlarında zamanın başlangıçsız ve sonsuz olarak kabul edildiğini söylemektedir. Çin'de ise yine Needham'a göre çizgi şeklinde anlaşılan bir zaman kavramı daha ağır basardı ama eski Taoist düşünürler arasında devri zamanın ayrı bir yeri vardı. Avrupa'da da sanayi devriminden önceki yüzyıllarda bu iki görüş bir arada bulunurdu. Matematikçi G. J. Vitrow, Bütün Orta Çağ boyunca devri ve çizgi şeklinde zaman görüşleri arasında bir çekişme vardı. Tüccar sınıfı ve para ekonomisinin gelişmesiyle çizgi halinde zaman fikri daha çok tutulmaya başladı. İktidar daha çok toprak mülkiyetine dayandığı sürece zamanın bol olduğu duygusu yayıldı ve bu duygu toprağın sürüp giden devriliğinden geliyordu diye yazmaktadır. İkinci dalga güçlenince çağlar boyu sürüp giden bu çekişme son buldu. Zaferi zamanın bir çizgi gibi olduğu görüşü kazandı, Batı ve Doğu'daki bütün sanayi toplumlarında çizgi halinde zaman anlayışı üstün geldi. Zaman çok uzak geçmişten bugüne gelerek geleceğe doğru uzayıp giden bir yol gibi görülmeye başlandı ve sanayi uygarlığından önce yaşamış milyarlarca insanın yabancısı olduğu bu zaman anlayışı IBM'in yönetim kurulu odasında, Japon Ekonomik Planlama Dairesi'nde ya da Sovyet Akademisi'nde yapılan ekonomik, siyasal ve bilimsel planların temelini oluşturdu. Şunu da belirtmek gerekir ki çizgi halinde zaman, endüstriyalitenin evrim ve gelişme görüşlerinin de bir ön koşuluydu. Çizgi halinde zaman evrimin ve gelişmenin savunulmasını mümkün kılıyordu çünkü zaman çizgi gibi değil de daire gibi olsaydı. Yani olaylar ileri doğru gideceklerine dönüp aynı noktaya gelecek olsalardı tarih kendisini yineleyip duracaktı ve evrim ve gelişme bir hayal, bir aldatmadan başka bir şey olmayacaktı. Eşleme, standartlaştırma, zamanı bir çizgi halinde kabul etme, yani doğrusallık, bütün bunlar uygarlığın temel öncüllerini etkiledi ve sıradan insanların günlük yaşamlarında zamanı kullanış biçimlerinde büyük değişikliklere yol açtı. Tabii zaman bir şekil değişikliği geçirince yeni endüstriyaliteye uymak üzere mekana da yeni bir biçim verilecekti. Mekan. Birinci dalga uygarlığının ortaya çıkışından çok önce yaşayan atalarımız sağ kalabilmek için henüz kara ve deniz hayvancılığına, avcılığa, yemiş toplamaya dayandıkları sıralarda sürekli olarak hareket halindeydiler. Açlık, soğuk ya da çevresel talihsizlikler yüzünden ya da av peşinde koştukları için devamlı yer değiştiriyorlardı ve bu yüzden de taşınması güç, fazla eşya biriktirmiyorlardı. Dağ tepe dolaşıyorlardı. Kadın, erkek ve çocuktan oluşan 50 kişilik bir topluluğun beslenebilmek için Manhattan adasının 6 misli büyüklüğünde bir alana ihtiyacı vardı. Ya da her yıl koşullara göre yüzlerce mil yol alarak göç etmek zorundaydılar. Bugünkü coğrafyacıların diliyle mekanda yaygın bir yaşam sürdürüyorlardı. Birinci dalga uygarlığı ise bunun tersine yer konusunda pinti insanlar yetiştirdi. Göçebelik yerini tarıma bırakınca göç yollarının yerini ekili tarlalar ve sürekli yerleşmeler aldı. Geniş bir alanda huzursuz olarak dolaşmak yerine çiftçi ailesiyle birlikte bir yere yerleşti ve engin, insanı cüce saydıracak kadar engin bir mekanın ortasında ufacık bir toprak parçasını yoğun bir şekilde işledi. Sanayi uygarlığının doğuşundan az önceki zamanda artık her köylü kulübesinin çevresini geniş ekili alanlar kuşatıyordu. Bir avuç aydının, tüccarın ve askerin dışında insanların çoğu ancak yaşayabiliyordu. Güneş doğarken tarlaya gidip, akşam olunca dönüyordu. Şöyle bir kiliseye uğruyordu, bir de çok ender olarak 6-7 mil ötede köye yolculuk etmekteydi. Durum toprağa ve iklime göre değişiyordu ama tarihçi J.R. Hale'ın belirttiği gibi, bu insanların çoğunun yaşamları boyunca yaptıkları en uzun yolculuğun 15 mil olduğunu söylersek pek yanılmış olmayız. Tarım, mekanla sınırlanmış bir uygarlık yarattı. 18. yüzyılda Avrupa'da başlayan sanayi fırtınası yeniden mekanda yaygın bir kültür üretti ama bu kez bu yaygınlık neredeyse bütün evreni kaplıyordu. Mallar, insanlar, fikirler binlerce mil uzaklara taşınıyordu. Büyük halk kitleleri iş aramak için göç ediyorlardı. Üretim tarlalarda yayılmak yerine kentlerde yoğunlaşmıştı. Hareketli büyük kalabalıklar ufacık yerlere tıkılmışlardı. Eski köyler boşalmıştı. Fabrika bacalarıyla çevrili yeni sanayi merkezleri ortaya çıkıyordu. Genel görünümdeki bu dramatik değişiklik köyle kent arasında çok daha karmaşık bir işbirliğini gerektiriyordu. Yiyeceklerin, enerjinin, insanların ve ham maddenin kentlerdeki merkezlere götürülmesi, üretilmiş malların, modaların, fikirlerin ve mali kararların da kentlerden dışarıya taşınması gerekiyordu. Bu iki akım zaman ve mekan bakımından büyük bir dikkatle koordine edildiler. Üstelik kentlerin mekan içindeki yayılışı da büyük değişiklikler gösteriyordu. Eski tarımcı sistemde temel yapılar kiliseydi veya soylu birinin sarayıydı. Oralarda birkaç kulübe ve bazen de bir meyhane ya da bir manastır bulunurdu. İş bölümünün çok daha gelişmiş olmasından ötürü ikinci dalga uygarlığı mekanın belirli işler için çok değişik şekilde düzenlenmesini gerektirdi. Bunun sonucu mimarlar, bürolar, bankalar, polis merkezleri, fabrikalar, demiryolu istasyonları, büyük mağazalar, cezaevleri, itfaiye istasyonları, akıl hastaneleri ve tiyatrolar inşa etmeye koyuldular. Birbirinden farklı olan mekanların işlevsel olarak birbirlerine uydurulmaları gerekiyordu. Fabrikaların yerleri, evle iş yeri arasındaki yollar, demir yollarının rıhtıma ya da kamyon iskelelerine sokulması, okul ve hastanelerin, su yollarının, elektrik merkezlerinin, hava gazı borularının, telefon santrallerinin birbirlerine uyumlu bir şekilde yerleştirilmesi zorunluydu. Mekan, en azından Bach'ın müziği kadar iyi düzenlemeyi gerektiriyordu. Tam adamını, tam zamanında, tam yerinde bulundurmak için zorunlu olan bu belirli işlere ayrılmış alanlar arasındaki bu inanılmaz eşgüdüm, zamandaki eşlemenin karşılığıydı. Bir bakıma mekanın eşlenmesiydi. Çünkü eğer sanayi toplumlarının işlemesi isteniyorsa, zamanın da, mekanın da çok iyi örgütlenmesi gerekiyordu. Nasıl insanlara standartlaştırılmış ve yanılgıya yer vermeyen zaman birimlerinin verilmesi gerekiyorsa, standartlaştırılmış mekan birimlerinin verilmesi ondan çok daha fazla gerekliydi. Sanayi devriminden önce nasıl zaman, bir doğallık zaman gibi gelişigüzel birimlere bölünmüşse, mekan içinde aynı şekilde gelişigüzel ölçütler kullanılıyordu. Söz gelişi Orta Çağ İngiltere'sinde bir root 16,5 kademde olabilirdi, 24 kademde. 16. yüzyılda bir rudun uzunluğunun ne olduğunu öğrenmek isteyene salık verilecek en iyi yol, kiliseden çıkanlar arasından gelişigüzel bir şekilde 16 kişi seçmek, bunları her birinin sol ayağı öteninkinin önüne gelecek şekilde bir sıraya dizmek ve ortaya çıkacak uzunluğu ölçmek olabilirdi. Bir günlük yol, bir saatlik yol gibi daha az belirli ölçüler de kullanılırdı. İkinci dalga çalışma düzeni değiştirmeye ve görünmez kama gittikçe daha büyüyen bir piyasa oluşturmaya başlayınca artık bu gelişigüzel birimler hoşgörüyle karşılanamazdı. Ticaret artınca gemilerin seferlerini düzenli bir şekilde sürdürmeleri büyük önem kazandı. Devletler ticaret gemilerinin rotalarını şaşırmamasını sağlayacak buluşlara büyük ödüller vermeye başladılar. Karada da daha hassas ölçüler ve birimler benimsendi. Birinci dalga uygarlığı süresince kullanılan karışık, çelişkili, şaşırtıcı yerel törelerin, yasaların, ticari geleneklerin ayıklanması, rasyonelleştirilmesi gerekiyordu. Kesin ve standart ölçülerin bulunmaması yüzünden fabrikatörlerin ve yeni gelişmekte olan tüccar sınıfının başı sık sık derde giriyordu. Sanayi devriminin başlangıcında Fransız devrimcilerinin büyük bir hevesle mesafe ölçüsünü metrik sisteme, zamanı takvime bağlayarak standartlaştırılmasının nedeni budur. Bunları o kadar önemli buluyorlardı ki Ulusal Konvan Cumhuriyeti ilan etmek üzere toplandığı zaman ilk ele alınan sorunlar arasında bunlar vardı. İkinci dalga değişiklikleri arasında uzayın genişlemesi ve sınırlarının belirlenmesi de sayılabilir. 18. yüzyıla kadar imparatorlukların sınırları genellikle pek belirli değildi. Birçok bölgede yaşayan insan olmadığı için kesin bir belirlemeye gerek de yoktu. Nüfus ve ticaret artınca da Avrupa'da ilk fabrikalar görülmeye başlayınca birçok devlet sınırlarının düzenli bir haritasını çıkarmaya başladı. Gümrük bölgeleri açıkça belirtildi, yerel hatta özel topraklar bile çok dikkatle çizildi, işaretlendi, çitlerle çevrildi ve kayıtlara geçirildi. Haritalar daha ayrıntılı yapılmaya ve standartlaştırılmaya başlandı. Yeni zaman anlayışına tümüyle uyan yeni bir mekan anlayışı gelişti. Nasıl programlama ve zamana uygun hareket etme zamanı bir takım sınırlarla ayırdıysa, mekanda da aynı durum ortaya çıktı. Zamanın bir çizgi halinde görülmesinin bile mekanda eşi vardır. Denizde olsun, karada olsun, bir noktadan bir noktaya doğrudan doğruya gitmek ender görülen bir durumdu. Köylülerin, ineklerin ya da kızılderililerin izlediği yollar, toprağın engebesine göre sağa sola dönüp dururdu. Duvarlar çoğunlukla eğilir, bükülürler ve düzensiz açılar çizerek uzanırlardı. Orta Çağ kentlisindeki yollar da aynı şekilde birbirlerini keserler, sağa sola sarparak giderlerdi. İkinci dalga toplumları sadece gemilerin rotasını dümdüz bir çizgi hale getirmekle kalmadı, gözün görebileceği kadar dümdüz uzanan demir yolları da yaptı. Amerikan planlamacısı Grady Clay'in dediği gibi, bu demir yolları birbiriyle dikey olarak kesişen yollara yer veren kentlerin sıralandığı eksenleri oluşturdular. Birbiriyle dikey olarak kesişen bu yollar mekana makine düzenliliği getirdi. Bugün bile bir kente bakınca ilk kurulan semtlerinde birbirine karışmış yollar, alanlar dört yol ağızları görülür. Kentin daha sonra sanayileşmenin daha çok yaygınlaştığı çağlarda gelişen semtlerinde bu karışıklığın yerini düzenli bir şekilde birbiriyle kesişen yollar alır. Aynı şeyi bütün bölgeler ve kentler içinde söylemek olasıdır. Tarımın makineleşmesiyle çiftliklerde bile düz çizgiler görülmeye başladı. Sanayi öncesinde inekler tarafından çekilen sapanlarla çiftçiler tarlaları eğri büğrü sürüyorlardı. Öküz bir kere çekmeye başladı mı çiftçi artık onu durdurmak istemezdi. Sapanı çeken hayvansa sapanın ucunda yalpalayıp durduğundan toprağı S şekliyle sürerdi. Bugün bir uçağın penceresinden bakan bir insan cetvelle çizilmiş gibi düzgün sürülmüş dört köşe tarlalar görür. Düz çizgilere ve 90 derecelik açılara yalnız toprakta ve sokaklarda rastlanmıyor. İnsanların oturdukları odalarda da görülüyordu. Sanayi çağı mimarisinde eğri duvarlara, dikey olmayan açılara pek rastlanmaz. Dikdörtgen odalar düzensiz bir şekilde yapılmış odaların yerini aldı. Gökdelenler bu düz çizgiyi yukarı doğru da uzattı. Bu binalarda birbirini kesen çizgileri pencereler sağlıyordu. Böylece mekan kavramımız da zamanda olduğu gibi doğrusal bir görünüş aldı. Sosyalist ya da kapitalist, batılı ya da doğulu, bütün sanayileşmiş toplumlarda mekanın belirli işlere tahsis edilmesi, ayrıntılı harita, standart ölçüler, belirli ölçü birimleri ve hepsinden önemlisi çizgi, kültürün vazgeçilmez bir ögesi, yeni endüstriyalitenin temeli oldu. Gerçeğin mayası. İkinci dalga uygarlığı yalnız yeni bir zaman ve mekan anlayışı getirip bunların yardımıyla günlük yaşamı biçimlendirmekteydi. Yüzyılların sorusuna her şeyin neden yapıldığı sorusuna da kendisine göre bir yanıt getirdi. Bu soruyu yanıtlamak için her kültür kendisine göre efsaneler geliştirir, benzetmeler yapar. Bazılarına göre evren dönük duran birdir. Atalarına ve kendilerinden sonra gelecek kuşaklara sıkı sıkıya bağlıdırlar. Doğaya da hayvanların, ağaçların, kayaların ve nehirlerin yaşamına katılacak kadar bağlı, onun bir parçasıdırlar. Ayrıca birçok toplumda birey kendisini tek başına var olan bir varlık olmaktan çok, daha geniş bir organizmanın, ailenin, klanın, kabilenin ya da toplumun bir parçası olarak görür. Başka toplumlarda evrenin bütünlüğünün değil, bölünmüşlüğünün üzerinde dururlar. Birbirinden ayrı birçok parçadan yapılmış bir yapı olarak görürler. Sanayi devriminden 2000 yıl kadar önce Demokritos o zaman için yepyeni bir fikir ileri sürüyordu. Evren, yekpare bir bütün değildir, birbirinden ayrı, bölünmez, bozulmaz parçacıklardan oluşmuştur. Bu parçacıklara da atom diyordu. Evrenin bölünmez parçacıklardan yapılmış olduğu görüşü daha sonraki yüzyıllarda da tekrar ortaya çıktı. Demokritos'tan az sonra da Çin'de nokta, bir çizginin daha küçük parçalara bölünemeyecek kadar ufak kesilmiş bir parçası olarak tanımlanıyordu. Atom ya da gerçeğin daha küçük parçaya indirgenemeyecek bölümü fikri İsa'dan az sonra Hindistan'da ortaya çıktı. Eski Roma'da atomcu felsefeyi şair Lucretius savunuyordu. Yine de madde hakkındaki bu görüş daima ihmal edilen ya da küçümsenen bir azınlık görüşü olarak kaldı. Ancak ikinci dalga çağından sonra çeşitli nedenlerin bir araya gelip madde anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirmesinden sonra atomizm ağır basmaya başladı. 17. yüzyılın ortalarında Pierre Gassend adında bir Fransız astronomu ve filozofu Paris'teki Royal College'de maddenin son derece küçük korpuskuladan oluşmuş olduğu görüşünü savunmaya başladı. Lucretius'un etkisinde olan Gassend, atomculuğu o kadar güçlü savunuyordu ki kısa sürede görüşleri manşın öbür tarafına atladı ve gazlarla ilgili bir çalışması olan genç Robert Boyle'a ulaştı. Böyle atomculuğun kuramsal düzeyden laboratuva indirilen Boyle ve havanın bile ufak parçacıklardan yapılmış olduğu sonucuna vararak Gassendi'nin ölümünden 6 yıl sonra yayınlamış olduğu bir yapıtta herhangi bir madde, örneğin toprak, eğer daha basit maddelere bölünebilirse element olamaz diyordu. Bu arada Gassendi'nin eleştirmiş olduğu René Descartes, adlı bir matematikçi, gerçekliğin ancak daha küçük parçalara bölünmek suretiyle kavranabileceğini savunuyordu. Onun ifadesiyle incelenen her güçlüyü mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölmek gerekir. Böylece ikinci dalga kabardıkça fizikteki atomculuğun yanında felsefi atomculuk da gelişiyordu. Artık birlik, vahdet fikrine bir saldırı başlamıştı. Bilim adamlarının, matematikçilerin, filozofların katılmasıyla evreni gittikçe daha küçük parçalara bölen ve ortaya ilginç sonuçların çıkmasına yol açan bir saldırı. Descartes, Yöntem Hakkında adlı kitabını yazar yazmaz diyor mikrobiyolog René Dubo, bunun tıbba uygulanmasıyla sayısız keşifler yapıldı. Kimyada ve başka çalışma alanlarında atomcu kuramla Descartes'in atomcu yöntemi birlikte akıl almaz gelişmelere kapı açtı. 1700'lerin ortalarına gelindiğinde evrenin her biri ayrı bir takım parçacıklardan ve daha da küçük bölümlerden oluştuğu görüşü artık herkesin bildiği bir şey olmuştu. Bu görüş yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan endüstriyalitenin bir bölümüydü. Her uygarlık geçmişten bir takım fikirler alır ve bunları kendisinin dünya içindeki yerini anlamasını sağlayacak bir şekilde yeniden düzenler. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan sanayi toplumu ayrı ayrı parçaları bir araya getirmek suretiyle makineleri kitle üretimine geçmeye hazırlanan bir toplum için ayrı ayrı parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir evren anlayışı vazgeçilmez bir görüştü. Dünya hakkındaki bu atomcu görüşün benimsenmesi için siyasal ve toplumsal nedenler de vardı. İkinci dalga, birinci dalganın daha önce kurmuş olduğu kurumlarla çatışmaya girince, bireyleri geniş ailelerin, güçlü kilisenin, monarşinin elinden koparıp alma ihtiyacını da duymaya başladı. Sanayileşmenin ortaya çıkışından önce eski tarımcı uygarlığın gerilediği, ticaretin yaygınlaştığı ve kentlerin çoğaldığı bir sırada ticaretin serbestleştirilmesini, piyasanın genişlemesini isteyen tüccar sınıfı yeni bir birey anlayışının her insanı bir atom gibi gören bir görünüşün doğmasını sağladı. Artık insan kabilenin, aşiretin ya da klanın pasif bir parçası değildi, o özgür bir bireydi. Herkesin kendi çabaları sonunda mülk sahibi olmak, mal toplamak, alışveriş yapmak, batmak ya da çıkmak hakkı vardı. Aynı şekilde istediği dini seçmek de, kendi mutluluğu için çalışmak da serbestti. Kısacası endüstri realite, atoma çok benzeyen, onun gibi toplumun daha fazla bölünmeyen, başka bir şeye indirgenemeyen bir parçacığı olan bir birey anlayışı getirdi. Ayrı ayrı parçaların düzenlenmesi şeklindeki bu gerçeklik görüşü, yeni zaman ve mekan anlayışına da çok iyi uyuyordu. Onlar da küçük, belirli parçalara bölünüyordu. İkinci dalga uygarlığı genişleyip, hem ilkel toplumları hem de birinci dalga uygarlığını teslim alınca, sanayi özgü ve gittikçe daha tutarlı bir şekil alan bu insan, toplum ve politika görüşü yaygınlaştı. Yalnız bu mantıklı sistemi tamamlamak için bir parçaya daha ihtiyaç vardı. Neden? Bir uygarlık olan bitenin neden olup bittiğini, onda dokuzu anlaşılmaz, onda biri anlaşılabilir şekilde de olsa, açıklayamıyorsa insan yaşamını etkin bir şekilde programlayamaz. Bu da insanoğlunun her zaman karşısına çıkan neden sorusuna bir yanıt vermeyi gerektirir. İkinci dalga uygarlığı her şeyi açıklamaya yeterliymiş izlenimini veren bir kuram geliştirdi. Havuza bir taş düşer ve suyun yüzeyi dalgalanır. Neden? Buna sebep olan nedir? Büyük bir olasılıkla sanayi çağının çocukları buna "çünkü taşı birisi attı" şeklinde cevap vereceklerdir. 12. ya da 13. yüzyılda yaşayan, öğrenim görmüş bir Avrupalı bu soruyu bizimkinden çok farklı bir şekilde yanıtlamaya çalışırdı. Belki de Aristo'dan öğrendiklerinden hareket eder ve maddi biçimsel etkin bir neden ve bir sonuç arardı. Bunlardan hiçbir şeyi açıklamaya yeterli değildir. Orta çağda yaşayan bir Çinli bilge, Yin ve Yang'dan bütün olguların içinde etkilerin yer aldığına inanılan güç alanından söz ederdi. İkinci dalga uygarlığı nedenselliğin esrarını aydınlatacak yanıtlar Newton'un keşfettiği evrensel çekimde bulur. Newton'a göre neden varlığı harekete geçiren güçtür. Newton'cu neden sonuç anlayışını gösteren tipik örnek birbirine çarpan ve bunun sonucu olarak hareket eden bilardo toplarıdır. Özellikle ölçülebilen ve kolaylıkla saptanabilen dış güçler üzerinde odaklaşan bu değişiklik kavramı endüstriyalitenin çizgi halindeki zaman ve mekan anlayışına bağlanabildiği için çok tutmuştur. Gerçekten de sanayi devrimi Avrupa'da yayıldığı sırada benimsenen bu mekanik nedensellik anlayışı endüstriyaliteyi derlemiş toplamış bir araya getirmiştir. Eğer dünya birbirinden ayrı parçacıklardan, minyatür bilardo toplarından oluşuyorsa, her şeyin nedeni bu topların birbirine çarpmaları, birbirlerini etkilemeleridir. Bir parçacık ya da atom ötekine çarpmıştır. Birincisi öbürünün hareketinin nedenidir. Hareket, birincisinin hareketinin sonucudur. Mekanda hareket olmadan bir eylem olamaz, sonra hiçbir atom aynı zamanda iki ayrı yerde bulunamaz. Birden karmaşık, içinde nelerin olabileceğini önceden kestirmeye olanak tanımayan, tıka basa dolu, esrarlı bir evren düzenli, apaçık bir şekil almıştır. İnsan hücresi içindeki bir atomdan, gece gökyüzünde çok uzaklarda gördüğümüz yıldıza kadar bütün olgular, maddenin hareketiyle her parçacığın ötekini etkilemesi, onu harekete geçirmesiyle anlaşılır bir hale gelmiştir. Bir tanrı tanımaz için bu görüş, yaşamı sonradan Laplace'nin dediği gibi tanrı diye bir varsayıma gerek kalmadan açıklamayı mümkün kalmıştır. Ama dindar için yine tanrıya bir yer bırakmıştır. Çünkü tanrı artık ilk hareketi veren, bilardo toplarını harekete geçirmek için ıstakayı kullanan, belki sonradan oyunu bırakan varlık olarak anlaşılabilir. Bu benzetiş yeni doğmakta olan sanayi gerçekliğine dayanan kültüre bir doping gibi gelmiştir. Fransız devriminin ortamını sağlayan filozoflardan biri olan Baron de Holbach zevkle şöyle diyordu. Var olan her şeyin toplamı olan evrende sadece madde ve hareket vardır. Üzerinde düşünmemiz için önümüzde duran şey sadece durup dinlenme bilmeden birbirini izleyen neden ve sonuçlardan ibarettir. İşte her şey bundan ibarettir. Bu kısa, başarılı sözde belirtildiği gibidir. Evren, ayrı ayrı parçaların bir araya toplanmasından başka bir şey değildir. Madde ancak hareketle, yani uzayda hareketle anlaşılabilir. Olaylar bir çizgi üzerinde gider gibi zaman içinde birbirini izlerler. Nefret, bencillik, sevgi gibi insani duygular diye devam ediyor de Holbach. Atalet, itme, çekme gibi fizik güçlere benzerler ve nasıl bilim, fizik alemi herkesin çıkarını sağlayacak şekilde manipüle ederse, akıllı bir devlet de kamunun ortak yararı için bu duyguları manipüle edebilir. İşte kişisel, toplumsal ve siyasal davranış biçimlerimizin en güçlülerinin çoğu bu evren görüşünden, onun içinde gizlenmiş temel öncüllerden gelir. Yalnız evrenin, doğanın değil, toplumun ve insanların da sabit ve önceden kestirilebilecek yasalara göre davrandıkları inancı da bu görüş içinde gizlidir. Gerçekten de ikinci dalganın en büyük düşünürleri evrenin daima belirli yasalara göre hareket ettiği görüşünü en iyi, en mantıklı bir şekilde savunanlardır. Newton tıpkı gökyüzünü programlayan yasaları bulmuş gibidir. Darwin, toplumsal evrimi programlayan yasaları bulmuştur. Freud da sanki ruhu programlayan yasaları açığa çıkarmıştır. Öbürleri, bilim adamları, mühendisler, sosyal bilimciler, psikologlar, daha yeni, daha farklı yasalar bulmak için uğraşıp dururlar. İkinci dalga uygarlığının elinde artık uygulama alanı çok geniş, sihirli bir nedensellik kuramı vardır. O ana dek çok karmaşık gelen birçok şey, açıklayıcı birkaç basit formüle indirgenebilir. Sonra, bu yasaların ya da kuralların Newton ya da Marx böyle dedi diye kabul edilmesinde gerekmiyordu. Her zaman denenmeleri, teste tabi tutulmaları mümkündü. Doğrulanabilirlerdi, bunlardan yararlanarak köprüler kurabilir, radyo dalgaları gönderebilir, biyolojik değişiklikler yapabilirdik. Ekonomiyi manipüle eder, siyasal akımları örgütleyebilirdik. Hatta iddiaları buydu, en son bireyin nasıl davranacağını kestirebilirdik ve istediğimiz gibi davranmasını sağlayabilirdik. Bir olguyu açıklayabilmek için gerekli olan tek şey kritik değişkenleri bulmaktı. En elverişli bilardo topunu bulup en iyi yerden vurduk mu yapamayacağımız hiçbir şey yoktu. Bu yeni nedensellik anlayışı yeni zaman, mekan ve madde anlayışlarıyla birleşerek insanlığı eski bir takım palavraların zulmünden kurtarmıştır. Bilimde, teknolojide büyük başarıların gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Düşünce ve uygulama düzeylerinde harikalar yaratmıştır. Otoriter davranışlara meydan okumuştur ve insan aklını binlerce yıldan beri süren hapis hayatından kurtarmıştır. Ama endüstriyalite bir yandan da kendisi yeni bir hapishane kurmuştur. miktara dökemediği her şeyi küçümseyen ya da görmemezliğe gelen, çoğunlukla kurallara sıkı sıkı uymayı öven, hayal gücünü kullanmaya cezalandıran, insanları aşırı derecede basit, protoplazma birimlerine indirgeyen, her sorunu mühendis kafasıyla incelemeye çalışan sanayi kafası yaratmıştır. Endüstriyalite, ahlak konusunda da iddia ettiği kadar tarafsız değildi. Daha önce de gördüğümüz gibi ikinci dalganın militan bir süper ideolojisi, sanayi çağının bütün tipik sol ve sağ ideolojilerinin kaynağıydı. Bütün kültürler gibi ikinci dalga uygarlığı da insanlara kendilerini ve evreni çarpıtarak seyrettiren gözlükler yaratmıştır. Bu fikir, imaj ve temel öncüller ve onlardan kaynaklanan benzetmeler tarihin en güçlü kültür sistemini oluştururlar. Son olarak endüstriyalite, yani sanayileşmemiş kültürel yanı kurmaya çalıştığı topluma uyuyordu. Kapitalist ya da sosyalist, büyük kuruluşlara, büyük kentlere, merkezileştirilmiş bürokrasilere ve her tarafa yayılmış piyasaya yer veren bir toplumun yaratılmasına yararlı olmuştu. Bir araya gelince, ikinci dalga uygarlığını oluşturan yeni enerji, yeni aile, yeni teknoloji, yeni ekonomi, yeni siyaset, yeni değerler sistemlerine de çok güzel uyuyordu. Bütünüyle alınan bu uygarlık ve ona özgü kurumlar, teknolojiler ve kültürler. İşte dünyayı saran üçüncü dalganın getirdiği değişikliklerle yıkılmaya başlayan bunlardır. Endüstriyalizmin artık baş edilemeyecek son bunalımını yaşıyoruz. Sanayi çağı tarihe karışırken yeni bir çağ doğuyor. 10. Bölüm Kapanış Müziği. Hala anlaşılmayan bir şey var. Tarihte endüstriyalizm bir şimşek gibi çaktı geçti. Koskoca tarih içinde sadece 300 yıl. Sanayi devrimini yaratan neydi? İkinci dalganın bütün gezegeni sarmasına yol açan neydi? Aslında sanayi devriminin nedeni diye bir şey aramak boşunadır çünkü böyle bir tek bir neden yoktur. Tek başına alınınca ne teknoloji, ne fikirler ve değerler, ne de sınıf mücadelesi tarihin itici gücüdür. Sonra tarih sadece çevresel değişikliklerin, nüfus hareketleri eğilimlerinin ya da haberleşmeyle ilgili buluşların gelişiminden ibaret de değildir. Tek başına alınınca ekonomi ne bu olguyu ne de herhangi bir başka tarihsel olguyu açıklayabilir. Bütün öbür değişenlerin kendisine bağlı olduğu bir bağımsız değişken de yoktur. Son derece karmaşık bir şekilde birbirine bağlı birçok değişken vardır. Böyle karmakarışık nedenlerle karşılaşıp bunların birbirlerini ne şekilde etkilediğini bile anlayamayınca yapabileceğimiz şey bizim açımızdan en çok açıklık getireceği benzeyenlerin üzerinde durmak ve bu seçimimizde yatan saptırıcılığı aklımızdan çıkarmamaktır. Bu gözle bakınca görülür ki, birleşip ikinci dalgayı oluşturan bir sürü güçten hiçbirinin, üreticiyle tüketicinin birbirinden gittikçe daha çok kopması ve ister kapitalist ister sosyalist şekli olsun, bugün piyasa dediğimiz alışveriş şebekesinin gelişmesi kadar belirli sonuçları olmamıştır. Üretici ile tüketici arasındaki bu kopma, zaman, mekan, sosyal ve psikolojik mesafe, nedenli çoksa bütün şaşırtıcı karmaşıklığı, getirdiği değerleri, içerdiği benzetmeler ve gizli öncülleriyle piyasanın toplumsal yaşam üzerindeki egemenliği de o kadar çoktur. Daha önce de gördüğümüz gibi bu gizli kama, merkez bankalarıyla, borsasıyla, dünya ticaretiyle, bürokratik planlamacılarıyla, her şeyi miktara döken ve ona göre hesap eden zihniyetle, iş ahlakıyla, maddeci eğilimleriyle, başarıyı ölçerkenki titizliğiyle, çok katı ödüllendirme sistemleriyle, kültür açısından anlamını hiçbir zaman tam olarak değerlendiremediğimiz muhasebe mekanizmasıyla, çağdaş para sistemini meydana getirmiştir. Standartlaştırma, uzmanlaşma, eşleme ve merkeziyetçilik yönündeki baskıların nedeninin büyük bir bölümü yine üretimin tüketimden ayrılmasıdır. Cinsel rollerdeki farklar ve kadınla erkek arasındaki huy farkları buradan kaynaklanmaktadır. İkinci dalgayı başlatan diğer bütün güçleri nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, eski üretim ve tüketim birimlerinin birbirinden ayrılması mutlaka bunların arasında önemli bir yer tutacaktır. Bu parçalanmanın estirdiği rüzgarı bugün hala hissediyoruz. İkinci dalga uygarlığı yalnız teknolojiyi, doğayı ve kültürü değiştirmedi. Kişiliği de değiştirdi ve toplumda yeni bir tip ortaya çıkardı. Kuşkusuz kadınlar ve çocuklar da ikinci dalga uygarlığından etkilediler ve onun tarafından etkilendiler. Ama piyasa denilen o biçimlendiriciyle ve yeni çalışma yöntemleriyle çok daha doğrudan doğruya ilişkisi olduğundan, erkek de sanayileşmenin kişiliğe verdiği özellikler kadında olduğundan çok daha belirgindir. Onun için umarım kadın okurlarım bu özellikleri sanayi çağı erkeği adı altında özetlersem beni anlayışla karşılarlar. Sanayi çağı erkeği kendisinden önce gelenlerden çok farklıdır. Aslında çok kıt olan gücünü son derece arttıran enerji kölelerinin efendisidir. Yaşamının büyük bir bölümünü fabrikaya benzeyen bir ortamda bireyleri cüceleştirecek makinelerle ve kuruluşlarla temas halinde geçirir. Neredeyse çocukluğundan beri öğrenmiştir ki hayatta kalabilmek için para şimdi eskisinden olduğundan çok daha önemlidir. Tipik olarak çekirdek bir ailede büyümüştür ve fabrika gibi düzenlenmiş bir okula gitmiştir. Dünya ile ilgili temel görüşünü kitle haberleşme araçlarından almıştır. Büyük bir şirkette ya da kamu kuruluşunda çalışır ve sendika, kilise gibi her biri zaten parçalanmış olan kişiliğinin bir bölümünü alan bir takım kuruluşların üyesidir. Kendisini gittikçe daha çok bir köyün ya da kentin değil, bir ulusun mensubu olarak görür. Kendisini doğayla mücadele halinde bulmuştur ve işinde her gün doğayı biraz daha sömürür. Ama her hafta sonu da koşar, kendisini onun kollarına atar. Gerçekten de doğaya karşı ne kadar çok kadarca davranırsa, sözleriyle onu o denli çok över, sever. Kendisini hepsi birbirine bağlı, büyük ekonomik, sosyal ve politik sistemlerin bir yerden sonra artık onu da anlayamayacağı bir şekilde kaynaşarak oluşturdukları bir bütünün parçası olarak görür. Bu gerçekle karşılaşınca isyan eder ama başarısızdır. Ekmek parası için çalışır, toplumun istediği oyunları oynamasını öğrenmiştir, çoğu kez hiç hoşlanmadığı halde verilen görevleri yapar. Kendisini yaşam standardının yükselmesini sağlayan bir sistemin kurbanı olarak görür. Dümdüz bir zaman çizgisinin kendisini acımasızcasına mezarına doğru sürüklediğini hisseder. Kolundaki kol saati tık tık tık işledikçe kendisi dahil yeryüzünde herkesin düzenle ve tereddüte yer vermeden çalışan büyük bir kozmik makinenin parçası olduğu bilinciyle ölüme doğru ilerler. Sanayi çağı erkeği atalarının birçok bakımdan tanıyamayacakları kadar yabancı oldukları bir ortamda yaşar. En basit duyu işaretleri bile farklıdır. İkinci dalga horozun yerine fabrika düdüğünü, çekirgelerin yerine araba tekerleklerinin çıkardığı sesleri koyarak insanların işaret olarak kullandığı sesleri de değiştirmiştir. Geceyi aydınlatmak suretiyle insanların kafalarını kullandığı saatleri uzatmıştır. Daha kimsenin görmediği bir takım görüntüleri, yeryüzünün çok yüksekten çekilmiş resmini, çok güçlü mikroskopların bulup çıkardığı yeni biyolojik şekilleri insanın önüne koymuştur. Gece, topraktan yükselen kokunun yerini benzin ve fenol kokuları almıştır. Etin, zerzevatın tadı değişmiştir. Algılanan dünya bütünüyle değişmiştir. Aynı şekilde insan bedeninde değişerek bugün normal saydığımız boya erişmiştir. Her kuşak bir öncekinden, çocuk babadan daha boylu yetişmiştir. Beden karşısındaki tutumlar da farklıdır. Norbert Elias'ın Uygunlaştırıcı Süreç adlı kitabında belirttiği gibi, 16. yüzyıla kadar Avrupa'nın başka yerlerinde olduğu kadar Almanya'da da tam çıplak görünüş her zaman rastlanan bir durumken, ikinci dalga yayıldıkça çıplaklık utanılacak bir şey sayılmaya başlandı. Yatak odasındaki davranışlar değişti. Yeni gecelik biçimleri ortaya çıktı, çatal ve masada kullanılan diğer aletlerin yayılmasıyla yemek yeme bile teknik bir şekil aldı. Masanın üzerinde öldürülmüş bir hayvanı görmekten zevk alan bir kültür değişti ve getirilen et yemeğinin bir hayvanı öldürülmesiyle elde edildiğini akla getirecek her şeyden mümkün olduğu kadar kaçınılması gereği duyulmaya başlandı. Evlilik yalnızca ekonomik bir kolaylık olmaktan çıktı. Savaş genişletildi ve fabrikadaki montaj hatlarıyla bağlantılar kuruldu. Ana baba ile çocuk arasındaki ilişkilerde, toplum içinde daha yukarı mevkilere doğru yükselme fırsatlarında ve bütünüyle insani ilişkilerdeki değişiklikler milyonlarca kişiye yeni bir benlik verdi. Bu kadar çok siyasal, toplumsal, psikolojik ve ekonomik değişikliklere karşılaşan akıl bir değerlendirme yapamaz duruma geldi. Bir uygarlığı bütünüyle değerlendirirken hangi ölçülerden yararlanacağız? O uygarlıkta yaşayan insanlara sağladığı yaşam standardına mı bakacağız? O çevrenin dışında yaşayanlar üzerindeki etkisine mi bakacağız? Biyosferi nasıl etkilediğini mi göz önünde tutacağız? Sanattaki başarılarına göre mi not vereceğiz? İnsanların ömrünü uzatmasına göre mi değerlendireceğiz? Bilimsel başarılarına göre mi, bireylerin özgürlüğüne göre mi? Korkunç can kaybına ve büyük ekonomik bunalımlara karşın ikinci dalga uygarlığı sıradan insanların maddi yaşam standardını yükseltmiştir. Endüstriyalizmi eleştirenler İngiltere'de 16. ve 19. yüzyıllarda işçi sınıfının sefaletini anlatırken çoğu kez geçmiş birinci dalgayı da romantik bir şekilde överler. Eski kırsal yaşamın maddi değerlerinden çok manevi yanını, sıcaklığını, istikrarını anlatırlar. Ama tarihsel araştırmalar bu sözde sevimli kırsal toplulukların aslında besinsizlik, hastalık, yoksulluk ve baskı yuvaları olduğunu, insanların açlık, soğuk ve ağların kamçısı karşısında aciz kaldığını göstermektedir. Sanayileşme ile ilgili olarak büyük kentlerin içinde ve kenarında ortaya çıkan sefalet bölgelerinden, kötü yiyeceklerden, mikroplu sulardan, düşkünler yurtlarından ve günlük yaşamın kötülüklerinden söz edilir. Bu koşullar tartışılamayacak kadar kötü olmalarına karşın, insanların geride bıraktıkları koşullara oranla çok daha iyidir. İngiliz yazar John Wasey, İngiltere'de sanayi öncesi yaşamın güzelliklerinin fazla abartıldığını belirterek, kentlerdeki sefalet bölgelerine göçün önemli bir çoğunluk için ömür uzunluğu, içine yerleşilen evin fizik yapısı ve yenen yemeklerin miktarı ve çeşitliliğiyle ölçüldüğünde yaşam standartlarında bir iyileşme olduğunu söylüyor. İkinci dalgayı kötüleyerek, birinci dalga uygarlığını övenlere karşı Guy Williams'ın Acı Çağı ve L.A. Clarkson'ın Sanayi Öncesi İngiltere'de Ölüm, Hastalık ve Açlık adlı kitaplarını okumak yeter. Bu kitaplarla ilgili bir yazı yazan Christiana Larner şöyle diyor. Tarihçilerin ve demografların eserleri o kötü kentlere kadar kırsal kesimde de hastalığın, acının ve ölümün kol gezdiğini göstermektedir. Ortalama insan ömrü kısaydı. 16. yüzyılda aşağı yukarı 40 yılken salgın hastalıkların kasıp kavurduğu 17. yüzyılda 35'e kadar düşüyor ve 18. yüzyılın başlangıcında yeniden 40'lara yükseliyordu. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.